Ayrım 3, sayfa 23. Ultimatum. Anders de la Motte. Kapı hafifçe vuruldu ve Sarraç hap poşetini hızla yastığının altına sıkıştırdı. Belirlenmiş istirahat vaktiydi. Kimsenin onu rahatsız etmiyor olması gerekirdi. Acaba çalışanlar bir şeylerden mi şüphelenmişlerdi? Ancak bir arama ekibinin nazikçe kapıyı tıklatması ve odanın altını üstüne getirmeden önce içeri davet edilmelerini beklemesi pek olası değildi. "Girin," dedi Sarraç olabildiğince sakin bir şekilde. Sırtını yastığa yasladı ve böylelikle hap poşetini arkasına almış oldu. Kahretsin, poşeti 5 yaşındaki ödlek bir çocuk gibi aklına ilk gelen yere saklayacağına süpürgeliklerden birinin arkasında açtığı deliğe geri koymalıydı. Sarraç'ın isminin Eskil olabileceğini düşündüğü 20'li yaşlarının sonunda gibi görünen bakıcılardan bir tanesi odaya girdi. Sarraç onun kapıyı her zamankinden farklı bir şekilde kapattığını fark etti. Dikkatli ve olabildiğince sessiz olmaya çalışıyordu sanki. Eskil orada her ne yapıyorsa yapsın bu bir arama değildi. Merhaba David. Eskil kapalı kapıya baktı, sonra elini üniforma ceketinin cebine atıp küçük beyaz bir zarf uzattı. Sana. Sarraç kaşlarını çattı. Kimden, dedi zarfı almadan. Adam isminin Frank olduğunu söyledi. Soyadı? Söylemedi. Sadece meslektaş falan gibi bir şey olduğunuzu söyledi. Geçtiğimiz Noel seni arıyormuş da bulamamış. Sarraç birkaç saniye gözlerini kapattı. Eşleşen bir isim için harap zihnini araştırdı. Başarılı olamadı. Nasıl bir tipi vardı? Siyah, kısa saçlı, polise benziyordu biraz. Ya boyu, vücut yapısı, başka ayırt edici bir özelliği? Herhalde bir şeyler hatırlıyorsundur. Eskil omuzlarını silikti. Bilmem, ortalama boy, ortalama fizik, biraz sana benziyordu ama senin kadar sıska değildi. Peki bu Frank'a nerede rastladın? Eskil tüm bu sorulardan sıkılmış gibiydi. Cevap vermek yerine zarfı biraz daha uzattı. Sarraç'ın burnunun dibinde nazikçe salladı. Sarraç kıpırdamadı. Bakıcının huzursuzluğunun bu iş için tehdit edilmesinden mi, yoksa rüşvet almaya alışkın olup yakalanmak istememesinden mi kaynaklandığını anlamaya çalışıyordu. Al şunu Tanrı aşkına! Eskil bir kez daha sanki birileri her an kapıyı tekmeleyip içeri dalacakmış gibi omzunun üzerinden arkasına baktı. Demek ki rüşvet almıştı. Sarraç yine kıpırdamadı. Bu bir çeşit tuzak olabilir miydi? Onu kandırmaya mı çalışıyorlardı? Ne yapmayı planladığını mı öğrenmek istiyorlardı? Kabuslarının hayal meyal gümbürtüleri aniden kafasına geri dönmüştü. Ellerini kulaklarına bastırıp gözlerini sımsıkı kapattı. Eskil mektubu ona verme çabalarından vazgeçip zarfı yatağa Sarraç'ın yanına bıraktı ve kapıya yöneldi. Cevap yollamak istersin diye 1 saat içinde yine uğrarım. Kimseye bir şey söylem olur mu? Elbette, diye mırıldandı Sarraç. Aslında bekle. Ancak o daha fazla bir şey söyleyemeden bakıcı odadan çıktı. Sarraç elini hızla yastığın altına soktu. Plastiğin parmak uçlarına dokunuşunu onu tuhaf bir biçimde rahatlatıyordu. Kafasının içindeki gürlemeyi azaltıyordu. Mektup yatakta sol bacağının yanında duruyordu. Ön kısımda isminin Times New Roman fontuyla yazılı olduğunu gördü. Dedektif David Sarraç. Sadece bu kadar. Tabii arkada başka bir şey yazmıyorduysa. Sarraç zarfı alıp çevirdi ve ışığa tuttu. Arka kısım boş, zarf düzgün ve pürüzsüzdü. İçinde 1-2 sayfa kağıt dışında bir şey olamazdı. Uzun süredir bir ziyaretçisi olmamıştı. Televizyon ve internet dışında dış dünyayla bir iletişimi yoktu. Belki de Frank kendisiyle bir röportaj ayarlamaya çalışan, bir görevliye para yedirecek kadar sıra dışı yaratıcılığa sahip bir başka muhabirdi. Sarraç zarfı işaret parmağıyla ağır ağır açtı ve içindeki katlanmış kağıdı çıkardı. Kağıdın başında zarftaki gibi resmi bir fontla bir mesaj yazılıydı. 4 satır, 7 cümle, 46 kelime. Sarraç'ın kalp atışını hızlandırmaya yetmiş dartmıştı bile. O sana ihanet etti David. Geleceği için seni ve Yanus'u takas etti. Sonra biz adada kanlar içinde ölürken yoluna devam etti. Sorgusuz cezasız doğrudan zirveye. Bir değiş tokuşa ne dersin? Senin sırrına karşılık benimki, adaleti sağlamak için bir fırsat. Saraç kağıdın alt kısmının kıvrımını açtı, yatağa ters yüz halde iki fotoğraf düştü. Saraç ilkini çevirdi. Anne baba ve yanlarında bir çeşit gala için giyinip hazırlanmış ergenlik çağında iki kız. İyi görünümlü, mutlu bir aile fotoğrafçı kusursuz, büyüleyici medya gülümsemeleriyle kendilerinden emin bir şekilde bakmaktaydılar. Saraç'ın kalp atışı daha da hızlandı. Adeta göğsünden yayılıp boğazına kadar geldi, ikinci fotoğrafı çevirdi. Ellerinin titrediğini hissetti, zorlukla yutkundu. Ölmüş sarışın bir kadın siyah bir arabanın kaportası üzerinde karın üstü yatmaktaydı. Kan havuzu çıplak vücudunun etrafında bir çeşit hale oluşturmuştu. Düşüşünün şiddeti o kadar yüksekti ki bedeni pahalı arabaya neredeyse lehimlenmiş, deri, cam ve metalden yekpare ürkünç bir heykele dönüşmüştü. Keslavik'teki parçalara ayrılmış ceset. Neler var elimizde? Garson kadın tapakları ekos örtülü üzerinde anca koymuş ve uzaklaşmaya başlamıştı ki emniyet müdür yardımcısı Oscar Valin buluşmalarının sebebini açık etmişti. Yulia elinde olmadan gülümsedi. Valin değişmemişti. Derhal konuya giriyor. Lafı eveleyip gevelemiyordu. Tıpkı kendisi gibi. O sabah aylar süren sessizlikten sonra birden aramıştı. Yulia şimdi sebebini anlıyordu ya da en azından ne hakkında konuşmak istediğini anlıyordu. Nasıl olduğumu ya da son 6 aydır ne yaptığımı sormayacak mısın? Yulia gülümsedi ama Vali'nin ifadesi değişmedi. Her neyse beni yemeğe davet etmene de gerek yoktu. Gazeteler neredeyse her şeyi yazıyor zaten. Bu söylediğinin daha az doğru olmasını isterdi. Adli tıp birimine uğrayalı yalnızca birkaç gün olmuştu ama toplum meseleyi artık onun kadar biliyordu. Akşam gazeteleri yaz cinayetlerini severdi ve haberleri de bildik bir kalıbı takip etmekteydi. Dün polis botlarının ve dalgıçların flu fotoğrafları ile bir harita orta sayfayı kaplayacak şekilde yayımlanmıştı. Ceset parçalarının bulunduğu yerler, soruşturma hakkında içeriden bilgi sahibi bir kaynaktan alıntılar. Ki bu kişinin amiri olduğu açıktı ve Yulia bugün de gerçek hayatta hiç ceset görmemiş, klasik akademi dedektiflerinin varsayımları ve kendinden emin beyanlarından bir seçki görmüştü. Bu iş yeraltı suç dünyasına bağlı olabilir. İstatistiksel olarak katilin kurbanı tanıma olasılığı yüksek. Ve Yulia'nın kişisel favorisi şuydu: parçalara ayırma, katilin cesetten kurtulma yolu. Valin köfte, patates, sos ve yaban mersinli reçelinin kusursuzca toplanmış gibi görünen bir karışımını ağzına attı. Ağır ağır çiğnerken kaşlarını merakla kaldırdı. Kurban, patologdan aldığımız son bilgilere göre 35-45 yaşları arasında beyaz bir erkekmiş, dedi Yulia. 1.80'den biraz uzun, kısa, koyu kahverengi saçlı. Bu son dediğine ihtiyatla yaklaşmalı elbette. Kerevitler kafa derisinden geriye pek bir şey bırakmamış. Yulia sustu. Valin her zamanki aman vermez haliyle çiğnemeye devam etti. Eğer kariyeri hakkındaki kötü söylentilerin en ufak bir aslı varsa bile davranışlarında ya da görüntüsünde buna dair herhangi bir işaret yoktu. Çocuksu yüz hatları ile onları vurgulayan kusursuz taranmış yandan ayrık saçlarına, terzi elinden çıkma takım elbisesi ziyadesiyle tezat yaratıyordu. Yetişkin bir erkek gibi giyinmiş bir çocuğa benziyordu. Hep öyle görünmüştü. Daha önceleri yalnızca en yoldan çıkmış meslektaşlarından biri bununla dalga geçmişti. Son aylardaysa Yulia onun takma adının emniyet müdürlüğü koridorlarında yüksek sesle söylendiğini duyar olmuştu. Hatta bazıları üstleriydi. Çocuk adam. Yulia bunu tasvip etmiyordu. Valin yetenekli bir polis memuruydu ve aynı zamanda da başarılı bir yöneticiydi. Ancak şimdi onun emeğinin meyvelerinin tadını başkaları çıkarıyordu ve itinayla seçtiği ekibinin tamamı emniyet genel müdürünün kadrosuna nakledilmişti. Valin hariç tamamı. Meslektaşlarının çoğuna göre bunun anlamı bir yerlerde yedeğe çekileceği ve zamanla unutulacağıydı. Yulia bu yorumun doğru çıkmamasını umuyordu. Cesedi teşhis edebildiniz mi? Wallin peçetesiyle ağzını abartılı bir titizlikle sildi. Henüz değil. Kayıp kişi kayıtlarını araştırdık, bir şey çıkmadı. Elleri bulunamadı. Yani parmak izimiz yok. Diş ve diş kayıtları da aynı şekilde. Ulusal Adli Tıp Laboratuvarı DNA sonuçlarını en erken yarın yollayabilecekmiş. Ama muhtemelen Cuma'yı, hatta Pazartesi'yi bulur. Ama DNA'sına ulaşabilecekleri yine de kesin değil. Ceset oldukça kötü bir durumdaydı. Peki ya yüzü, basına bir fotoğraf verebilir misiniz? Halkla irtibat kurup ipucu talep edersiniz. Julia kafasını iki yana salladı. Fail yüze testereyle girişmiş, tamamen tanınmaz halde. En azından şimdilik, diye ekledi kendi kendine. Valdin'e yedek planını anlatmayı düşündü. İşinde ne kadar iyi olduğunu bilirdi. 6 ay önce olsa tereddütsüz yapardı. Fakat bir sebepten beklemeye karar verdi. Ayrıca düşündüğü şeyin gerçekten yapılıp yapılamayacağından bile emin değildi. Gazetelerdeki bilirkişiler haklı o halde, dedi Valdin. Bu dava senin için zorlu geçecek. İstatistikleri benim kadar sen de biliyorsun. Bedenin parçalandığı davalarda 10 dosyadan yalnızca 6'sı çözülür. Bu %60'lık şansla cesedi teşhis edemezsen derhal tek haneli sayılara düşer. Bu çözüm yüzdemizi ne yapar? Bu retorik bir soru olsa gerekti, çünkü valim bir cevap beklemeden dikkatini yeniden yemeğine çevirdi. Julia çatalını Sezar salatasına batırdı, bir lokma aldı ve sosunda bir eksik olduğunu fark etti. Ne olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü. Ançuez. Ne tip bir şef ançuezsiz bir Sezar salatası yapardı? Muhtemelen bunun yanına kâr kalacağını düşünen bir şef. Masalardaki müşteri sayısı arttıkça restorandaki muhabbet mırıltısının şiddeti de yükseldi. Bir iki tanesi takım elbiseliydi, ancak çoğunluk tulumları içindeki işçilerdi. Wallin gibi geleneksel İsveç yemeklerini tercih eden insanlar, Julia ise Asya mutfağını tercih ediyordu. Daha hafif yemek, daha az un, krema ve patates. Wallin sakin bir biçimde yemeğine devam etti. Belli ki soruyu Julia'nın sormasını bekliyordu. Anlatsana, Adalet Bakanı'nın özel soruşturmacısı neden parçalara ayrılmış eski bir cesetle bu kadar ilgileniyor? Wallin yaban mersinli içeceğinden bir yudum aldı ve sonra bir kez daha ağzını dikkatle silip masaya doğru eğildi. Belki farkındasındır, partinin eğitim merkezi Kelstavik'te. Yüksek mercidekilerin birçoğu suya yakın yerlerde evler kiralıyor. Bunlar arasında Adalet Bakanı'nın kayınpederi Carl Erik Sedergren de var. İçinde yüzükleri suda parçalara ayrılmış bir ceset, hem de tatil zamanı. Biraz huzursuz edici. Özellikle de basın olayın detaylarıyla yatıp kalkarken. Bakanın telefonu zırıldamaya başlayacak ve başladığında hazırlıklı olmak isterim.
Seni haberdar etmemi mi istiyorsun?
Wallin ona çarpık, hafiften alaycı bir şekilde gülümsedi. Julia yine de bu gülümsemeye karşılık verdiğini fark etti. Bunu kendilerine özgü bu tuhaf arkadaşlık anlayışlarını özlemişti. Oscar Wallin'le 5 yıl kadar önce tanışmıştı Julia. Stockholm'in güneydeki kenar mahallelerinde sıra dışı korkunçluktaki bir cinayeti araştıran ekipteydi. Kurban önemsiz bir muhbirdi ve yöntem suçlar biriminin soruşturduğu başka bir dosyayı andırıyordu. Wallin, Ulusal Suçlar Birimi'nin muhbir denetmeni titriyle ekibe dahildi ve Julia soruşturma ekibindeki alfa erkeklerin aksine kendinden emin bir biçimde iki ayrı faille karşı karşıya olduklarını, ikincisinin yalnızca taklit ettiğini belirttiğinde kafasını iki yana sallamayan tek kişi Wallin'di. Adli tıp uzmanları bir hafta sonra Julia'yı haklı çıkardıklarında Wallin ona bir yemek ısmarlamıştı. Beraber lahana dolması yerken ona nasıl bu kadar emin olduğunu sormuştu. Julia iki olay yerinin fazla farklı olduğunu söylemişti. Failler odalarda farklı yönlerde ilerlemiş ve işleri farklı sıralarla yapmışlardı. Ve tanıdığı diğer tüm polis memurlarının aksine Wallin, Julia'nın kabiliyetlerinden zerre şüphe duymuyor gibiydi. Bundan 2 ay sonra Wallin aramış ve Julia'dan bir soygunun güvenlik kamerası kaydına bakmasını ve çeşitli şüphelilerin videolarıyla ve yaşadıkları yerlerin fotoğraflarıyla karşılaştırmasını istemişti.
Julia soyguncuların hareket ve ritimleriyle eşleşen kişileri bulmakta hiç zorlanmamıştı. Kısa bir süre sonra dedektifliğe terfi ettirilmiş, kendisine suç biriminin ön koridorunda bir oda verilmiş ve Julia yavaş yavaş emniyetin içinde kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Ve her ne kadar başkomiser Pearson kendisindeki cevherin keşfedilmesi ve yetiştirilmesiyle ilgili payeyi kendine verse de Julia esas akıl hocasının kim olduğunun gayet farkındaydı. Wallin onunla arada bir iletişime geçiyordu. Bazen nasıl olduğunu öğrenmek için ama daha çok ona yeni bir görev vermek ya da gizli kıyaslar istemek için. En yakını geçen Noel'dekiydi.
Bu arada Sophie Torning'in dairesinde bulduğum kan izi ne oldu dedi Julia. Kendini camdan attığı gün evde başka birinin olduğu savını destekledi mi?
Wallin başını iki yana salladı. Kendi kanı çıktı, bunu sana söylediğimi sanıyordum.
Hayır, sana raporumu gönderdiğimden beri konuşmadık. Teşekkür namına bir Noel kartı bile atmadın.
Julia darılmış gibi yaptı. Bu çoğu erkeğin yüzünü kızartır, kekeleyerek özür diletirdi. Güzel olduğunu biliyordu. Bundan ara sıra faydalanabilirdi. Ancak böyle numaralar Wallin'de asla işe yaramazdı ki bu ona duyduğu saygıyı daha da arttırıyordu. Wallin'in dikkatini ve saygısını kazanmanın tek yolu başarılı sonuçları almaktı.
Meşguldüm derken sesinde bir özre dair hiçbir şey yoktu. Daha çok bu kadar bariz bir şeyi fark etmediği için Julia'yı azarlar gibiydi.
Ya Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğu?
Julia daha kelimeler ağzından çıkmadan bunu söylediğine pişman olmuştu. Wallin'in ağzı ince bir çizgi oluşturacak şekilde büzüldü.
Benim düşüncemi söylememde sakınca yoksa Adalet Bakanı yanlış kişiyi seçti diye ekledi Julia hızla.
Wallin birkaç saniye ses çıkarmadan oturdu, sanki Julia'nın açıklamasında ne kadar samimi olduğunu anlamaya çalışıyor gibiydi. Düz çizgi kontrollü bir gülümsemeye dönüştü.
Teşekkürler, elbette benim de adımın geçtiğinin farkındayım. İnsanlar benim es geçildiğimi, hatta işimin bitmek üzere olduğunu söylüyorlar.
Wallin başını nazikçe iki yana salladı.
Başarı düşman yaratır Julia, bunu göreceksin. Kıskanç ya da dargın meslektaşlar. Başarısız olduğun bir iki olayda zevkten dört köşe olurlar ve her çeşit dedikoduyu yaymakta bir beis görmezler.
Hafifçe öne eğildi ve daha geniş bir gülümsemeyle köpek dişlerini gösterdi.
Ama gördüğün üzere ben hala buradayım. Hala Adalet Bakanı'nkinden birkaç metre ötede bir ofisim var. Ve beni küçümseyen herkes er ya da geç bunun hesabını verecek.
Wallin birkaç saniye bakışlarını Julia'nınkilere sabitledi, sonra doğruldu.
Bu mesele bundan ibaret. Seninle konuşmak istememin başka bir sebebi daha var. Yeni iş arkadaşın hakkında.
Wallin parmaklarıyla tırnak işareti yapacak tipte bir adam değildi. Ama Julia sanki onun ellerinin damalı masa örtüsü üzerine neredeyse seyirdiğini gördüğünü düşündü.
Omar Amante, avukat.
Üniversitede muhteşem notlar, yurt dışı hizmeti beklendiği gibi olursa ve muhalefet bu sonbaharki seçimi kazanırsa, Amante'nin üvey babası Adalet Bakanı olarak Jesper Stenberg'in yerine geçecek.
Bu da küçük Amante'yi altın çocuk yapıyor. Soru şu, neden aniden ortaya çıkıp şiddet suçları biriminde sana katıldı?
Nasıl yani?
Julia kaşlarını çattı. Sokaktan bir polis arabası geçti, yanıp sönen ışıklar ve sirenler. Ses binalar arasında yankılandı ve diğer bütün sesleri bir süre boğdu.
Amante Europol'deki işini geçen Noel bırakmış dedi Wallin arabalar geçip gittikten sonra. Sözleşmenin bitiminden 6 ay önce. Doğrulanmamış bir söylentiye bakılırsa patronuyla bozuşmuş. Hasıraltı edilen bir olay söz konusuymuş. Kimse bunun hakkında konuşmak istemiyor. Her ne olmuşsa olmuş ve Amante birkaç ay gözden kaybolmuş. İsveç'te değilmiş, Europol'ün Lahey'deki ofislerinde de değilmiş. Derken birden Stockholm'da ortaya çıkmış ve şimdi de partiyle karışık bağlantıları bulunan bir cinayet soruşturmasının ortasına dalıyor. Ayrıca üvey babasının bu partiyi iktidardan indirmek için her şeyini ortaya koyduğunu da unutmayalım.
Wallin yeniden masaya eğildi ve bu defa sesini de alçalttı.
Amante belirli bir sebepten ötürü senin yanına verildi ve bu sebebi öğrenmeyi gerçekten çok isterim.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 32.